Ayrım 16. Üretme, tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 141. Hayvancılık. Avrupa'nın en çok sığırına sahip olmak. Tarım Bakanı, hükümet temsilcileri, iktidar partisinin milletvekilleri, bürokratlar, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. sırada olduğunu övünerek anlatır. Ayrıca süt sığırı ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci olmayı da övünerek eklerler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir de göreve geldiği ilk günlerde gittiği birçok toplantıda kendisine verilen bilgiyi şöyle okuyordu. Birleşmiş Milletler verisine göre Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum, Avrupa'da birinci sıradayız. Süt sığırı varlığında yine Avrupa birincisiyiz. Büyükbaş hayvan varlığında da Fransa'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradayız. Yani aslında fotoğrafı çektiğimiz zaman kötü bir noktada değiliz. Yapısal problemlerimiz var mı? Var. İşletmelerimiz küçük mü? Küçük. Aile işletmelerimiz küçük. Para kazanmakta, ekonomik bir ürün üretmekte zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu pratiklikle Avrupa'da birinci sıraya yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa gelir gelmez özellikle hayvancılıkla ilgili aldığımız tedbirlerle beraber 2022 yılında inşallah Türkiye hem küçük başta hem de büyük başta hayvan ihraç eder duruma gelecek. AKP döneminde yeni göreve gelen her tarım bakanı 2 yılda ithalatı bitireceğini ve ihracatçı ülke olacağımızı söyler. Sonra bırakın ithalatı bitirmeyi, en çok ithalat kendi döneminde olur. Avrupa birinciliği konusu ilk kez Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde gündeme getirildi. Ondan sonra göreve gelen tarım bakanları tarımı bilmedikleri için bürokratlar yaptıkları ilk sunumda verdikleri ilk briefingde Avrupa'da birinciyiz, dünyada yedinciyiz deyince bakan heyecanlanır. Tarımı da bilmediği için ilk birkaç ay bütün konuşmalarında aynı şeyleri söyler. Bu konuşmayı dinleyen ve sektörü pek bilmeyenler Türkiye'nin hayvancılıkta gerçekten çok iyi durumda olduğunu, Avrupa'ya, dünyaya büyük miktarlarda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ihraç ettiğini zanneder. Bakan Pakdemirli'nin ve öncekilerin Avrupa ile ilgili verdiği rakamlar ve söylediği sözlerin tamamı doğru. Ancak önemli eksiklikler var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, tarımsal üretim hasılası üzerinden bir hesaplama yaparak ülkelerin tarımdaki sıralamasını açıklıyor. Hesaplama yapılırken tarımsal ürünlerin yıllık üretim miktarı alınıyor. Her ürünün üretim miktarı belirlenen cari ve sabit fiyatla çarpılarak toplam tarımsal hasıla değeri elde ediliyor. Diyelim ki Türkiye'nin yıllık kuru soğan üretimi 2 milyon ton. Soğanın tonunu 200 dolar kabul edelim. 2 milyon çarpı 200 dolar eşittir 400 milyon dolar. Bütün ürünler bu şekilde hesaplandıktan sonra toplamında o ülkenin tarımsal hasılası ortaya çıkıyor. Bu hesaplamada Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise 7. sırada yer alıyor. Bu dünyada çok önemli bir veri mi? Değil. Çünkü bir ürünü çok üretmek değil, ondan elde ettiğiniz katma değer daha önemlidir. Türkiye yılda 12 milyon ton domates üretiyor. Bunun %30'u sofraya ulaşmadan çöp oluyor. Sadece 500 bin tonu ihraç ediliyor. Domates olarak ihraç ederseniz daha düşük gelir elde edersiniz. Salça veya kurutulmuş olarak ihraç ederseniz daha yüksek katma değer sağlarsınız. Türkiye 2018'de 1.9 milyon ton kuru soğan üretti ama %25-30'u çürüdü. Türkiye soğan ithal etmek zorunda kaldı. FAO sadece üretim verisi üzerinden hesap yapıyor. Bu nedenle Avrupa birinciliği ülkenin sahip olduğu potansiyel açısından önemli. Fakat o potansiyeli değerlendirerek katma değere dönüştüremiyorsanız bir önemi yok. Sığır ithalatında Avrupa lideri kim? Türkiye küçükbaş hayvan varlığında Avrupa birincisi, süt sığırında da Avrupa birincisi. Büyükbaş hayvancılıkta ise Fransa'dan sonra ikinci sırada. Türkiye aynı zamanda sığır ithalatında da Avrupa'nın lideri, dünyada ise ikinci sırada. Türkiye'nin 2018 yılı sığır ithalatı 1.460.563 baş oldu. Ayrıca 426.507 küçükbaş hayvan ithal edildi. Toplamda 1.886.070 baş canlı hayvan ithal etti. Bu ithalat için ödenen toplam döviz 1.754.531.892 dolar. Bir yılda ithal edilen sığır sayısı Avrupa'daki 20 ülkenin tek tek sığır varlığından fazla. Daha da çarpıcı olanı, Türkiye sadece Avrupa'nın en büyük sığır sayısına sahip Fransa'dan değil, 255 bin baş sığır varlığı ile Avrupa'da 32. sırada yer alan Estonya'dan da sadece 395 bin baş sığırı olan 29. sıradaki Letonya'dan da ithalat yapıyor. Bosna Hersek'in sadece 445 bin baş sığırı var. Sırbistan'ın 878 bin baş sığırı var. Bu iki ülke Türkiye'ye hem sığır eti hem de hayvan ihraç ediyor. Bakan Pakdemirli'nin söylediği gibi Türkiye süt sığırı bakımından Avrupa birincisi. Eurostat 2018 verilerine göre Fransa'nın 18,5 milyon sığırı var. Türkiye'nin sığır sayısı 17,1 milyon. Fransa'nın 3.594.000 süt ineği, Türkiye'nin 5.969.000 baş süt ineği var. Fransa 3,5 milyon süt ineğinden 24.649.000 ton süt üretiyor. Türkiye 5.9 milyon inekten 18.7 milyon ton süt üretiyor. Fransa daha az inekten daha çok süt alıyor. Yani ineğinizin çok olması değil, sütünüzün ve süt ürünleri üretiminizin çok olması daha makbuldür. Sığır varlığı bizden daha az olan Almanya'ya bakalım. Almanya'nın sığır varlığı 12.2 milyon baş, Türkiye'den 6,5 milyon daha az sığıra sahip. Süt ineği sayısı 4 milyon 199 bin baş. Türkiye'den yaklaşık 1.8 milyon baş daha az ineği olan Almanya'nın inek sütü üretimi 31 milyon 937 bin ton. Türkiye sadece sığır ithalatı yapmıyor. AKP hükümeti döneminde ilk kez saman ve kurbanlık küçükbaş hayvan ithal etti. Ayrıca yem ham maddesinin yarısından fazlası ithalatla karşılanıyor. Damızlık koyun ve keçi, kuzu, karkas et, lop et, sperma, aşı, makina ve ekipman, hayvancılıkla ilgili çoban da dahil her şey ithal edilirken Avrupa'da birinciyiz diye gurur duyabilir miyiz? Sığır sayısıyla değil, verimlilikte, teknolojide, ihracatta, kişi başına et ve süt ürünleri tüketiminde Avrupa'da birinci olabiliyor musunuz? Asıl önemli olan budur. Rant politikası ile hayvancılık çökertildi. Türkiye'de tarım politikası araştırmalar sonucunda üreticilerin, üniversitelerin, bilim insanlarının, uzmanların ve paydaşların görüş ve katkılarıyla hazırlanmıyor. Ülkenin tarım potansiyeli, avantajları ve dezavantajları da pek dikkate alınmıyor. Birileri para kazanmak ve rant sağlamak için bir proje uyduruyor. Ankara'ya gidip en üst seviyede Cumhurbaşkanlığına, olmadı bakanlığa, bürokratlara, ilgili her kimse ona projesini tarımı kurtaracak proje olarak sunuyor. Projeyi götüren, onaylayan, destek veren bürokrat, siyaset, iş adamı, herkes payına düşeni alıyor. Bu proje ülke gerçeklerine uygun mu? Uygulandığında çiftçi zarar görür mü? Tüketicinin yararına mı? Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan kendi çıkarlarıdır. Çıkarlar için ülkeyi bile feda ederler. Bu konuda birçok proje örnek verilebilir. En somut olanı devletin içinde de olduğu ucuz et projesi. Et ve Süt Kurumu'nun ülke genelinde market reyonlarını kiralayarak et satışı yapması böyle bir projeydi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba, 2017 sonunda kırmızı et fiyatını düşürmek için Et ve Süt Kurumu'nun ülke genelinde yaygın market zincirlerinde reyon kiralayarak kıyma ve kuşbaşı et satacağını açıkladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde talimat verdiğini söylemişti. Devlet et ithal ediyor, bunun için ihale açılıyor, bundan mutlaka birilerine rant sağlanıyor. İthal edilen et paketleniyor, paketleyene rant sağlanıyor. Marketlerde reyon kiralanıyor, markete bir pay veriliyor. Market eti satıyor, asıl büyük rant burada elde ediliyor. Devlet zarara girerek et ithal ediyor, bunu ucuza marketlere satıyor. Bütün bunlar ne adına yapılıyor? Halk ucuz et yesin diye. Ucuz et yok ama ithalatla ülke hayvancılığı çökertiliyor. Devlet büyük zarara sokuluyor. Bütün bunları yapacağına çiftçiye destek sağlasa, çiftçi üretim yapsa, ekonomiye katkı sağlasa olmaz mı? Olur elbette ama üretimde rant yok. Et ve Süt Kurumu'nun 2011'de kırmızı et fiyatını düşürmek amacıyla milyarlarca lira harcayarak bayilik ve franchising ile 100'den fazla mağaza açtığını unutmayalım. Bu mağazalar açıldığında da tüketici ucuz et yiyecek denilmişti. Birileri zengin olurken tüketici ucuz et yiyemedi ama çok sayıda üretici sektörden çekilmek zorunda kaldı. Bu mağazaların hepsi kapatıldı. Et ve Süt Kurumu'nun kendisine ait 12 mağazası kaldı. Ucuz et tüketmenin adresi bellidir. Üretim artarsa fiyat düşer. Üretimi arttırmak için maliyetleri düşürmek gerekiyor. Yemi ucuzlatırsanız, mazotu ucuzlatırsanız maliyet düşer. Et fiyatı da düşer. Belli bir çalışma kapsamında politika oluşturulmadığı için sürekli bir belirsizlik ortamında çalışılıyor. Üretici ne yapacağını bilemiyor. Herkesin gözü kulağı Ankara'da. Yapılan her açıklama belirsizliği daha da arttırıyor. Ne kadar süre et ithalatı yapılacak? Kaç ton ithalat yapılması öngörülüyor? İthal et kimlere, neye göre veriliyor? İthal et verilen kurum ve kişiler bu etleri başkalarına satıyor mu? İthal et ile fiyatın nereye kadar düşürülmesi hedefleniyor? Bu fiyat yerli üreticiyi zarara uğrattığında bu zarar nasıl karşılanacak? Bu soruların hiçbirisinin net yanıtı yok. İthalatla et fiyatının düşürülemediği, üreticinin yapılan ithalattan çok büyük zarar gördüğü çok net. Et ve Süt Kurumu'nun marketlerde reyon kiralayarak kıyma ve kuşbaşı satışına başlaması ile iki markette ucuz et var algısı yaratıldı. Tüketici bu iki markete yönlendirildi. Tüketici kasaptan ve ucuz et satmayan marketlerden ayağını kesti, gitmemeye başladı. İki markete gidenler ise ucuz eti bulamadı. Sabah gittiğinizde öğleden sonra gelecek denildi. Öğleden sonra gidenlere sabah geldi bitti denildi. Aynı reyonun yanına kendi etlerini koydular ve onu sattılar. Ucuz et algısı öyle yerleşti ki yerli besici hayvanını kestiremez oldu. Hayvan kesimi durdu. Üreticinin kilosunu 27 liradan sattığı karkas et 23-24 liraya geriledi. Polonya'daki üreticinin yetiştirdiği hayvanın eti Türkiye'de satılırken Erzurum'da, Kars'ta, Kayseri'de, Konya'da, Ege'de, Trakya'da ve Karadeniz'de hayvancılık yapan çiftçi hayvanını kestirecek yer bulamıyor. Üretimi değil ithalatı destekleyen bu rant politikası hayvancılığın çökmesine neden oldu. Bu nedenle her yıl daha çok ithalat yapılıyor. Yapılan her ithalat üreticiyi sektörün dışına itiyor. Uygulamak isteyen için çözüm belli. Rantçıları ve onların ithalata dayalı politikaları yerine üretimi esas alan politikalar her alanda yaşama geçirilmelidir. Hayvancılıkta ithalat uyuşturucu bağımlılığı gibidir. AKP hükümetleri döneminde 10 yıl aralıksız canlı hayvan ve et ithalatı yapıldı. Üstelik ithalatın başladığı 2010 yılından 2019 Kasım ayına kadar görev yapan 5 Tarım Bakanı da et ve canlı hayvan ithalatı yapmayacağını söyleyerek her biri diğerinin rekorunu geçti. Göreve gelince kimisi 2 yılda, kimisi 3 yılda ithalatı bitireceğine söz verdi. İthalatın başlaması için ilk talimatı 2010 yılında Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan verdi. 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak 7 Kasım 2019'da 3. Tarım Orman Şurası'nda zorunlu olmadıkça ithalat yapılmayacağını söyledi. İthalat yapmayacaklarını söyleye söyleye ithalatta rekor kırdılar. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle Et ve Süt Kurumu raporlarına bakıldığında 2010 yılından 2019 yılının Eylül ayına kadar tam 4.875.866 büyükbaş hayvan ithal edildi. Aynı dönemde 2.980.247 küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 7.856.113 baş canlı hayvan ithalatı yapıldı. Büyükbaş hayvan ithalatına 6,5 milyar dolar, küçükbaş hayvan ithalatına 352,5 milyon dolar ödendi. Kırmızı et ithalatı ise aynı dönemde 296.107 ton oldu. Et ithalatına ödenen döviz 1.4 milyar dolar. Toplamda canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ödenen döviz ise 8 milyar 290 milyon dolar. Canlı hayvan ve et ithalatına yılda ortalama 830 milyon dolar ödendi. Hayvancılığa 2010 yılında 1.1 milyar lira, 2018 yılında 3.7 milyar lira ve 2019'un ilk 9 ayında 4.4 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. Hangi yönteme göre hesaplarsanız hesaplayın, Türkiye'nin kendi çiftçisine verdiği hayvancılık desteğinden fazlasını ithalata, yani başka ülkelerin çiftçisine ödediği çok açık görülüyor. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörü'nün bu durumu anlatan çok anlamlı bir sözü var. İthalat yaparak ithalatı bitiremezsiniz. Evet. AKP hükümeti ithalat yaparak ithalatı bitireceğini söylüyor. Tüketiciyi korumak için yapıldığı söylenen ithalat, tüketiciyi koruyamadığı gibi üreticiyi de bitirdi. Ülkenin kaynakları yurt dışındaki çiftçilere aktarıldı. Bundan nemalananlar ise birkaç ithalatçı ile birkaç şirket oldu. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin hayvancılığın yeniden inşası, sorunlar, sebepler, çözümler başlığıyla tamamen saha araştırmalarına ve saha gözlemlerine dayanan raporunda ifade edildiği gibi ithalat uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Raporda yer alan o bölümde özetle şöyle deniliyor. Devlet organlarını yöneten bürokratları, siyasetçileri, son yıllarda oluşmuş ithalata bağlı sektör temsilcileriyle içeride ve dışarıda dayanışma içinde olan ithalat lobilerinin manipüle ettiğine veya etkilediğine ilişkin yargı, hayvancılık sektöründeki çalışanlar arasında genel kabul görmektedir. Birkaç ithalatçı firmanın ülke genelindeki piyasadaki arz-talep dengesi ve fiyat politikalarını manipüle edebildiğine dair büyük bir kanaat oluşmuştur. Hatta bugün ülkemizde ithalata bağlı bir sektör oluştuğu söylemi gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde dillendirilmektedir. Hayvancılıkta ithalata dayalı çözümler her ne kadar günü kurtarır görünseler de aslında ne günü ne de geleceği kurtarmakta, bilakis zarar vermektedir. Ucuz etin bedeli çiftçiye ödetiliyor. Tüketiciye ucuz et yedirme amacıyla yapılan ithalat ne yazık ki ucuz ete ihtiyaç duyan insan sayısını daha da arttırmaya neden olmaktadır. Üstelik ucuz et yedirme işleminin bedeli üreticinin sırtına yüklenmektedir. İthalat uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Sağladığı mutluluk kalıcı değil, geçicidir. Organlarda büyük hasara yol açar ve üstelik kullandıkça aynı etkiyi oluşturması için daha yüksek dozlara ihtiyaç duymamıza neden olur. Sonu da her zaman dağılmış bir yaşam ve ölümdür. Bizler ithalata temelden karşı olmamıza rağmen ülkemiz üreticisine çok pahalıya mal olan bazı doğru bilgileri de öğretmiş olduğunu yadsıyamayız. Bugün etçi ırklardan Hereford, Charolais, Limousin, Angus'tan bahsediyorsak, et kemik oranının ne demek olduğunu biliyorsak, etçi ırk besleme ve bununla ilgili işlemleri öğrendiysek, ne yazık ki bu biraz da ithalat sayesinde olmuştur. Et ve Süt Kurumu üretici lehine piyasa düzenleyici görev yapacağına son zamanlarda aldığı kararla ne yazık ki piyasa bozucu sonuçlara neden olmuştur. Üreticiyi kolluyor ve destekliyor gibi görünse de ne üretici ne de tüketici buna artık inanmaktadır. Örneğin ihtiyaç fazlası ithal edilen et hem Et ve Süt Kurumu'nun depolarında zararına satılmayı beklemekte hem de piyasa dengelerini alt üst etmektedir. Damızlık ithalatının ırk bazında hiçbir kriterinin yani sayı ve ırk olmaması kasaplık besi ithalatı ile ilgili aylar mevsimler anlamında kriterlerin oluşmamış olması alelacele yapılan işlemler ve denetimsiz süreç nedeniyle ithalat yapan işletmelerde birçok idari ve teknik sorulara yol açmasının yanında ülkemizin hiçbir zaman tanışma olasılığı olmayan hastalıklarla tanışmasına da sebep olmuştur. Ayrıca ithalat yapan firmaların istihdama olumlu olumsuz etkisi ve ödediği vergiler de dahil olmak üzere ülke ekonomisinde yarattığı katma değer ayrıntılı biçimde analiz edilmeli ve fayda maliyet analizi doğru yapılmalıdır. İthalatı ithalat öncesi, ithalat sırası, ithalat sonrası sorunlar diye değerlendirip bir rapor hazırlanmasının ve bu konularda yerli ve milli hayvancılık eksenli bir çözüm üretilmesinin yararlı olacağı kanısındayız. İthalat konusunu bir yetiştiricimizin sözüyle bağlayacak olursak, sözü bile dizlerimizin bağının çözülmesine yetiyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 151.